Ayrım 22. Soygunun bugünkü yapısı. Gücünü kaybeden tılsım. Lenin 1916 baharında emperyalizmle ilgili kitabında yazdığında Kuzey Amerikan sermayesi Latin Amerika'daki özel yabancı sermayenin 1/5'inden az bir bölümünü oluşturuyordu. 1970'te bu oran 4/3'e yaklaşmaktadır. Lenin dönemindeki emperyalizm endüstri merkezlerinin ihracat için dünya pazarları arayışındaki doymazlığı, ham madde kaynaklarını mümkün olduğu kadar fazlasını ele geçirme isteği, demir, kömür ve petrol yataklarının talanı, sömürgeleştirilmiş bölgelerin denetimini sağlayan demir yolları, mali tekellerin verdiği ağır borçlar, askeri harekat ve fetihler, bir sömürge ya da yarı sömürgenin kendi fabrikalarını kuracağı yöreleri kısırlaştıran bir emperyalizmdi. Yoksul ülkeler için metropollerin ayrıcalığı olan endüstrileşmeyi gerçekleştirmek, zengin ülkelerin empoze ettiği sistem içinde olanaksızdı. Latin Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın çıkarları Kuzey Amerikan yatırımları karşısında gerilemiştir. Bu süre içinde yatırımların niteliği önemli değişiklikler göstermiştir. Kamu hizmetlerine ve maden endüstrisine yönelik yatırımların göreli önemi her geçen yıl biraz daha azalmış, petrol ve imalat endüstrisine yönelik yatırımlar önem kazanmıştır. Bugün Latin Amerika'daki Kuzey Amerikan yatırımlarının 1/3'ü endüstri sektörüne aittir. 40 yıl önce Latin Amerika'daki Kuzey Amerikan sermayesinin %6'sı endüstri yatırımlarına ayrılmıştı. 1960'da %20'ye çıkan oran bugün 1/3'dir. Birleşmiş Milletler, CEPAL, El Financiamiento Externo de América Latina, New York, Santiago, Chile 1964 ve Estudio Económico de América Latina 1967, 1968, 1969. Büyük şirketlerin Latin Amerika'daki şubeleri önemsiz yatırımlar karşılığında dış rekabete karşı artırılmış olan gümrük engellerini rahatça aşarak endüstrileşmenin iç ağlarını ele geçirmektedir. Bu şirketler fabrika ihraç etmekte, hatta kurulmuş olan ulusal fabrikaları yiyip yutmaktadırlar. Bunu yaparken hükümetlerin çoğundan ve uluslararası kredi kuruluşlarından hatır sayılır bir destek görmektedirler. Emperyalist sermaye pazarları içeriden ele geçirip yerel endüstrinin kilit sektörlerini el koyarak ekonomiyi denetimi altına almakta, belirleyici kaleleri fethederek ya da kurarak geri kalan sektörlere egemen olmaktadır. Amerikan Devletleri Örgütü bu işleyişi şöyle açıklar. Latin Amerikan şirketleri fazla karmaşık olmayan endüstri ve teknolojilerde güçlerini yavaş yavaş ortaya koyarlar. Kuzey Amerika'nın ve diğer endüstrileşmiş ülkelerin özel yatırımları ise görece yüksek bir teknolojik düzeye gerektiren ve ekonomik gelişmenin yönünün belirlenmesinde daha önemli rol oynayan dinamik bazı endüstri kollarındaki yatırımlarını hızla artırırlar. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği El Financiamiento Externo para El Desarrollo de la América Latina, Washington 1969. Dolayısıyla Rio Bravo'nun güneyindeki Kuzey Amerikan fabrikalarının dinamizmi genelde Latin Amerikan endüstrisinden çok daha yoğundur. En büyük güç, ülkede izlenen gelişme son derece çarpıcıdır. Arjantin'de 1961'de 100 olan endüstriyel üretim endeksi 1965'te 112.5'e yükselmiş. Aynı süre içinde ABD şirketlerinin şubelerinin satış endeksi 166.3 düzeyine ulaşmıştır. Brezilya'da bu oran 109.2'ye 120, Meksika'da ise 142.2'ye 186.8'dir. ABD Ticaret Dairesi ve Amerikan İlerleme İçin İttifak Komitesi verileri Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği AGE. Emperyalist grupların Latin Amerika'daki endüstriyel gelişime el koyup kendi çıkarları doğrultusunda kapitalistleştirme konusunda gösterdikleri çaba, diğer geleneksel sömürü biçimlerinden tamamen vazgeçtikleri anlamına gelmez. United Fruit Co.'nun Guatemala'daki demir yollarının artık karlı olmadığı ve Brezilya'da Electric Bond and Share ile ITT şirketlerinin pasta donanımları ve müzelik makineleri karşılığında saf altın ödenerek ulusallaştırılmasının bu şirketler için son derece karlı olduğu açıktır. Ancak daha karlı işler çevirmek için kamu hizmetlerinden vazgeçilmesi, ham maddelerden de vazgeçilmesi demek değildir. Latin Amerika'nın petrolü ve madenleri olmasa ABD'nin hali ne olurdu? Madenlere yapılan yatırımların azalmasına karşın Kuzey Amerika kendisi için hayati önem taşıyan maddelerden ve güneyden sağladığı kârlardan vazgeçemez. Ayrıca Latin Amerikan fabrikalarını dev şirketlerin oluşturduğu dünya çapındaki çarkın küçük birer parçası haline getiren yatırımlar uluslararası iş bölümünü hiçbir şekilde değiştirmez. Yoksul ve zengin ülkeler arasında sermaye ve malların taşındığı ulaşım ağı en ufak bir değişikliğe uğramaz. Latin Amerika işsizlik ve sefaleti, yani dünya piyasasının gereksindiği ham maddeleri ve çok uluslu şirketlerin şubelerinde ucuz iş gücüyle üretilmiş birkaç endüstri maddesini ihraç etmeye devam eder. Adaletsiz değişim her zamanki işleyişini sürdürür. Latin Amerika'da insanların açlıktan ölmesine neden olan ücretler, ABD ve Avrupa'da ücret düzeylerinin yüksek tutulmasına katkıda bulunur. Endüstrileştirici yabancı sermayenin işgal ettiği bölgeler için yararlı olduğunu kanıtlamaya hazır sayısız politikacı ve demokrat vardır. Eski emperyalizmin tersine bu yeni emperyalizm gerçekten uygarlık adına yapılan bir hareketmiş. Öyle ki egemen güçlerin söylediği parlak sözler ilk kez gerçek amaçlarına uygun düşüyormuş. Vicdanı rahat olmayanlar artık kendilerini savunmak zorunda kalmayacaklarmış. Çünkü zaten suç ortadan kalkıyormuş. Günümüzün emperyalizmi etrafa teknoloji ve gelişme saçacakmış. Hatta artık kendisini tanımlamak için bu eski ve iğrenç sözcüğü kullanmak yakışık almayacakmış. Emperyalizmin kendi meziyetlerini saymaya başladığı her durumda işin mali yanına şöyle bir göz atmakta yarar vardır. Kolayca görülecektir ki bu yeni tipteki emperyalizm sömürgelerini değil gelişme noktalarını zenginleştirir. Toplumsal gerginlikleri azaltacağına artırır, yoksulluğu yaygınlaştırıp zenginliği belli merkezlerde yoğunlaştırır. Verdiği ücretler Detroit'tekinin 20'de biri, aldığı fiyatlar New York'takinin 3 katıdır. İş pazarı ve üretim mekanizmasının kilit noktalarını ele geçirir, gelişmeyi yönlendirir ve sınırlarını belirler. Kredi kaynaklarını elinde bulundurur ve dış ticareti istediği gibi düzenler. Yalnız endüstriyi değil, endüstrinin ürettiği kazançları da yabancı sermayeye yönlendirir. Ekonomik artığı yurt dışına yönelterek kaynakların tüketilmesini kolaylaştırır. Gelişmeye sermaye katacağını eksiltir. CEPAL raporlarına göre son yıllarda ABD'nin Latin Amerika'daki yatırımlarından dışarıya akan kar yeni yatırımların 5 katı kadardır. Şirketlerin karlarını artırabilmek için ülkeler yabancı banka ve uluslararası kredi kuruluşlarına borçlanmakta, her geçen yıl borçları artmaktadır. Endüstriyel yatırımların sonuçları bu açıdan geleneksel yatırımların sonuçları ile aynıdır. Ağırlık merkezi Kuzey Amerikan tröstleri olan uluslararası kapitalizm çerçevesinde Latin Amerika'nın endüstrileşmesi, gelişme ve ulusal özgürlük kavramlarından her geçen gün biraz daha uzaklaşmaktadır. Geçen yüzyılın belirleyici yenilgileri sırasında tılsım bütün gücünü kaybetti. Limanlar ülkeleri yenilgiye uğrattığı sırada ticaret özgürlüğü de doğmakta olan ulusal endüstriyi öldürdü. 20. yüzyılda da görevi üstlenebilecek güçlü bir endüstri burjuvazisi oluşamadı. Bütün çabalar yarı yolda tükendi. Latin Amerika endüstri burjuvazisi bir cüce gibi büyüyemeden yaşlandı. Günümüzde Latin Amerikalı burjuvalar güçlü yabancı şirketlerin komisyoncuları ya da görevlileridir. Doğruyu söylemek gerekirse yazgılarını değiştirmek için hiçbir çabaları da olmamıştır. Kapıları açanlar nöbetçilerdir. Ulusal burjuvazinin kısırlığı. Latin Amerika'nın en büyük gelişim merkezleri olan Arjantin, Brezilya ve Meksika'da endüstrinin bugünkü yapısı yansıma niteliğindeki bir gelişmeye özgü bozuklukları ortaya çıkarır. Daha zayıf olan diğer ülkelerde endüstri büyük güçlüklerle karşılaşmadan uydulaştı. Bugün mal ve sermayenin yanı sıra fabrikalara ihraç eden, her yere girip her şeye el koyan bir kapitalizm, rekabetçi bir kapitalizm olmasa gerek. Bu daha çok sınırsız boyutlarda dünyanın her yerinde her türlü etkinliğe katılan tekellerin dünya çapında egemenlik kurmasını sağlayan dev çok uluslu şirketler çağındaki kapitalizmdir. Paul A. Baran ve Paul M. Sivizi, El Capital Monopolista, Mexico City 1971. Kuzey Amerikan sermayesi Latin Amerika'da ABD topraklarında olduğundan daha belirgin bir yoğunlaşma gösterir. Yatırımların çok büyük bir bölümü bir avuç şirket tarafından denetlenir. Onlar için ulus, üstlenilecek bir görev, savunulacak bir bayrak, ele geçirilecek bir gelecek değil, aşılacak bir engel, tadına doyulmaz bir meyvedir. Her ülkenin egemen sınıfı için ulus, aksine üstesinden gelinecek bir görevi mi temsil eder? Emperyalist sermaye atılımı sırasında karşısında korunmasız, tarihsel görevinden habersiz bir yerel endüstri bulmuştur. Burjuvazi gözyaşı ve kan dökmeden işgal güçleriyle birleşmiştir. Devletin 20 yıldan beri azalan etkisi ise Uluslararası Para Fonu'nun gösterdiği başarı sonucu asgariye indirilmiştir. Kuzey Amerikan şirketleri Avrupa'ya öyle bir yerleşmişler ve eski dünyanın gelişmesini öyle bir denetimleri altına almışlardır ki Avrupa'da kurulan Kuzey Amerikan endüstrisinin ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra dünyanın 3. büyük endüstriyel gücü olacağı ileri sürülmektedir. J.J. Servan Schreiber, El Desafio Americano, Santiago, Chile 1968. Köklü geleneğine ve gücüne karşın Avrupa burjuvazisi bu akına göğüs geremedikten sonra Latin Amerikan burjuvazisi bağımsız kapitalist kalkınma gibi bir maceraya nasıl atılabilirdi? Latin Amerika'da Aynı süreç çok daha ezici ve ucuz olmuş ve çok daha vahim sonuçlar doğurmuştur. Latin Amerika'nın endüstriyel gelişimi yüzyıl başından beri dışarıdan yönlendirilmiştir. Endüstrileşme planlı bir ulusal kalkınma politikası tarafından başlatılmamış, üretim güçlerinin olgunlaşmasının ya da toprak sahipleriyle doğduktan kısa süre sonra ölen ulusal zanaatkarlar sınıfı arasındaki iç çelişkilerin patlamasının da sonucu olmamıştır. Latin Amerikan endüstrisi, tarımsal ihracat sisteminin içinden dış ticaretteki güçlükleri ve oluşan dengesizliğe bir çözüm yolu bulmak amacıyla doğmuştur. Dünya savaşları ve 1929 büyük buhranı ihracatta büyük bir düşüşe, bunun sonucu olarak da ithalatın olanaksızlaşmasına yol açmıştı. Piyasada bulunamayan yabancı endüstri ürünlerinin fiyatları bir anda astronomik düzeylere ulaştı. Bu sırada geleneksel bağımlılıktan kurtulmuş bir endüstriyel sınıf ortaya çıkmadı. Endüstri atılımı toprak sahiplerinin ve ithalatçıların elinde birikmiş sermaye ile gerçekleşti. Arjantin'de döviz hareketlerini denetleyenler hayvancılıkla uğraşan zengin çiftçilerdi. Tarım Bakanı'na dönüşmüş olan Kırsal Yerleşimler Kuruluşu Başkanı 1933'te şu açıklamayı yapıyordu. İçinde bulunduğumuz yalıtılmışlık yüzünden artık bizim mallarımızı ithal etmeyen ülkelerden satın alamadığımız malları kendimiz üretmek zorundayız. Aktaran Alfredo Parera Deniz. Naturaleza de las relaciones entre las clases dominantes argentinas y las metropolis Fichas de Investigación Económica y Social içinde Buenos Aires, Aralık 1964. Kahve üreticileri dış ticaret sayesinde ellerinde birikmiş sermayeyi Sao Paulo'nun endüstrileşmesine yatırdılar. Brezilya'nın endüstrileşme süreci resmi bir belgede şöyle özetlenir. Bugün gelişmiş olan ülkelerin tersine Brezilya'da endüstrileşme genel ekonomik değişim içinde ağır adımlarla gerçekleşmemektedir. Endüstri hızlı ve yoğun bir biçimde gelişmekte, endüstrileşme süreci içinde var olan sosyoekonomik yapı tamamen değişmeyip Brezilya toplumuna özgü yöresel ve sektörel farklılıklar yaratmaktadır. Planlama ve Koordinasyon Bakanlığı A. Industrialização Brasileira Diagnóstico a Perspectivas Rio de Janeiro 1969. Yeni gelişen endüstri, hükümetlerin korumacı gümrük politikaları, ithalat kısıtlamaları, döviz düzenlemeleri, üretim artığının alınıp satılması, ham madde ve mamul madde taşımacılığı için yapılan yeni yollar ve enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle desteklendi. Brezilya, Meksika ve Arjantin'de Getulio Vargas 1930-1945 ve 1951-1954, Lázaro Cárdenas 1934-1940 ve Juan Domingo Perón'un 1946-1955 milliyetçi ve halkçı hükümetleri ulusal endüstrinin duruma göre atılım, gelişme ya da sağlamlaşma gereksinimlerini ortaya koydu. Gelişmiş kapitalist ülkelerde endüstriyel burjuvaziye özgü girişimcilik anlayışı Latin Amerika'da özellikle bu belirleyici atılım dönemlerinde devlete özgü bir kavram oldu. Devlet, var olamayan bir toplumsal sınıfın yerini alarak halk yığınlarını harekete geçirdi ve endüstrileşmeye ön ayak oldu. Bu çerçeve içinde o döneme kadar egemen olan sınıflardan köklü biçimde değişik bir endüstri burjuvazisi gelişmedi. Örneğin Perón, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde proleter ayaklanmasında haklı olarak Montenegro'ları görür gibi olan endüstri birliğinin paniğe kapılmasına yol açmıştı. Tutucu koalisyon, Perón'un zaferiyle sonuçlanan Şubat 1946 seçimlerinden önce sanayicilerin liderinden yüklü bir çek almıştı. 10 yıl sonra iktidardan düştüğünde en büyük fabrikaların sahipleri oligarşi ile aralarındaki çelişkilerin temel çelişkiler olmadığını açıklamıştı. 1956'da Endüstri Birliği, Kırsal Yerleşimler Kuruluşu ve Ticaret Borsası, Şirket Kurma Özgürlüğü, Serbest Girişim, Ticaret ve İstihdam Özgürlüğünü savunmak üzere birleştiler. Dardo Juneo, Comportamiento y Crisis de la Clase Empresaria Buenos Aires 1967. Brezilya'da endüstri burjuvazisinin önemli bir bölümü Vargas'ı intihara iten güçlerle el ele verdi. Meksika deneyimi bu konuda değişik özellikler gösterir. Latin Amerika'ya getirdikleri beklenenden çok daha azdır. Lázaro Cárdenas'ın başını çektiği milliyetçi hareket, büyük toprak sahiplerine karşı bir savaşın verildiği tek dönemdir. 1910'dan beri ülkenin çalkalanmasına sebep olan toprak reformunda önemli adımlar atılmıştır. Arjantin ve Brezilya'da dahil olmak üzere diğer ülkelerde endüstrileşme yanlısı hükümetler latifundium düzenine dokunmamış, eski yapı iç pazarın ve tarımsal üretimin gelişmesine engel olmuştur. Aynı dönemde Şili, Kolombiya ve Uruguay'ın endüstrileşme süreci de ithal ikamesine yönelik bir çizgi izlemiştir. Yıllar önce Uruguay Devlet Başkanı Jose Batlle y Ordonez 1903-1907 ve 1911-1915. Latin Amerika Burjuva devriminin liderlerinden biri olmuştu. Çalışma saatlerinin günde 8 saate indirilmesini öngören yasa Uruguay'da ABD'den daha önceki bir tarihte çıkmıştır. Battle'ın refah devleti deneyimi ilerici yasalarla yetinmeyip kültürel gelişme ve halkın eğitilmesine büyük önem vermişti. Ayrıca kamu hizmetlerini ve bazı üretim etkinliklerini ulusallaştırmıştı. Ancak toprak sahiplerinin gücüne dokunmamış, banka ve dış ticareti ulusallaştırmamıştı. Uruguay bugün belki de kaçınılmaz olan bu ihmallerin ve Battle'ı izleyenlerin ihanetinin cezasını çekmektedir. Genelde endüstri tıpkı bir uçak gibi havaalanının temel yapılarını değiştirmeden yere inmiştir. Var olan bir iç pazarın talebiyle koşullanmış olan endüstri tüketim gereksinimlerine cevap vermiş, büyük yapısal değişimlerin sağlayabileceği boyutları ve demokratikleşmeyi de getirememiştir. Bu yapıda endüstriyel gelişme, makine, yedek parça, yakıt ve yarı mamul maddelerin ithalatını zorunlu olarak artırmış. Belirli bir malın ülkede üretilmeye başlanması daha önce ekonomi dışında yaratılan artı değerin ancak bir kısmını ikame eder. Bu ikame malın tüketiminin hızla yaygınlaştığı ölçüde ithalat talebi kısa vadede döviz ekonomisine geçebilir. Maria de Concepcio Tavares o proceso de substituação de importações como modelo de desenvolvimento recente em América Latina, CEPAL, İlpes Rio de Janeiro. Döviz kaynağı ihracat sektörü ise ihracatçılar tarafından geri kalmışlığa mahkum edildiği için bu artışı karşılayamamıştır. Peron döneminde Arjantin'de tahıl ihracatı bile devlet tekelindeydi. Buna karşılık kırsal toprak mülkiyeti rejimi en ufak bir zarar görmemiş, büyük Kuzey Amerikan ve İngiliz soğutucu şirketleri ve yün ihracatı ulusallaştırılmamıştı. İsmail Vifas ve Eugenie Gastiazoro, Economia e Dependencia 1900-1968, Buenos Aires 1968. Devletin ağır endüstri atılımı fazlasıyla zayıf kalmış, devlet kendi teknolojisini yaratmadığı sürece milliyetçi politikasının sakat kalacağını kavrayamamıştı. İktidarı ABD Büyükelçisi'ne karşı gelerek geçen Peron, 1953'te Milton Eisenhower'ın ülkesine yaptığı ziyareti coşkuyla karşılıyor, dinamik endüstrilerin gelişmesi için yabancı sermayenin desteğini istiyordu. 27 Kasım 1953 tarihli Vision dergisi muhabirinin Arjantin petrol endüstrisi dışında hangi endüstri kolları için yabancı sermayenin desteğini arzuluyor sorusuna Ekonomi Bakanı şu cevabı veriyordu. Öncelik sırasına göre sayacak olursak petrol endüstrisi, ikinci sırada demir endüstrisi, ağır kimya endüstrisi, taşıma gereçleri üretimi, lastik üretimi ve dizel motorlarının ülkemizde üretilmesi. Aktaran Alfredo Parera Deniz, AGE. İthal ikamesi yolunda ilerledikçe ve yeni fabrikaların üst düzeyde teknoloji ve örgütlenme gereği arttıkça ulusal endüstrinin emperyalist şirketlerle ortaklık kurma zorunluluğu ivedilik kazanıyordu. Getulio Vargas'ın endüstrileşme modelinde de aynı eğilim artarak başkanın sonunu getiren kararla kesinleşti. En yeni teknolojiyi kullanan yabancı oligopoller, Latin Amerika'nın bütün ülkelerinde imalat teknikleri, patent ve yeni donanımlar satarak ulusal endüstriyi gizlemeyi pek de gerek duymadan ele geçirmekteydiler. Wall Street kesin olarak Lumber Street'in yerini almıştı. Sömürüde önde gelen başlıca şirketler Kuzey Amerikan şirketleriydi. Endüstri sektöründe görülen gelişmeler bankacılık ve ticarette de görülüyor. Latin Amerika piyasası adım adım çok uluslu şirketler piyasasına dahil oluyordu. Castelo Branco diktatörlüğünün ekonomi uzmanı Roberto Campos 1965'te şöyle buyuruyordu. Romantizm kokan karizmatik önderler çağı yerini teknokrasiye bırakmaktadır. Octavio Ianni, O Colapso de Populismo no Brasil, Rio de Janeiro 1968. Amerikan Büyükelçiliği, João Goulart hükümetini deviren darbeye doğrudan katılmıştı. Tarz bir amaçları bakımından, Getulio Vargas'ın izleyicisi olan Goulart'ın düşüşü, halkçılığın bir yana bırakılması anlamına geliyordu. Askeri darbenin başarıyla sonuçlanmasından birkaç ay sonra bir arkadaşım, Buenos Aires'ten yenilmiş, fethedilmiş, yıkılmış bir ulus olduk diye yazıyordu. Brezilya'nın ulusallaşma anlayışından uzaklaşması, halkçı olmayan koyu bir diktatörlük dönemine girilmesini gerektiriyordu. Kapitalist gelişme, artık halkın Vargas gibi önderlerin peşinde harekete geçirilmesiyle bağdaşmıyordu. Grevleri yasaklamak, sendika ve partileri feshetmek, tutuklamak, işkence etmek, öldürmek, şiddet yoluyla işçi ücretlerini düşürmek ve böylece yoksulların yoksulluğunu iyice artırarak enflasyonun önüne geçmek gerekliydi. 1966-1967'de yapılan bir ankete göre Brezilya'da büyük sanayicilerin %84'ü Goulart hükümetinin ekonomi politikasını sakıncalı bulmaktaydı. Kuşkusuz bu %84'ün arasında Goulart'ın Brezilya ekonomisinin emperyalizm tarafından sömürülmesini önlemek için destek almaya çalıştığı ulusal burjuvazinin ileri gelenleri de bulunuyordu. Luciano Martins, Industrialist Chao, Burguesia Nacional e Desenvolvimento, Rio de Janeiro 1968. Aynı baskı rejimi Arjantin'de General Carlos Onganía döneminde de uygulandı. Brezilya'da baskı 1954'te Getúlio Vargas'ın hayatına son veren kurşunla başlamıştı. Arjantin'de de 1955'te Perón'un bozguna uğratılmasıyla başladı. Meksika'da da endüstrinin özelleştirilmesi yönetimi tekelinde bulunduran partinin baskıcı siyasetinin katılaşmasıyla çıkmıştır. Fernando Henrique Cardoso, hafif ya da geleneksel endüstrinin halkçı hükümet dönemlerinde geliştiğini ve yığınların tüketim düzeyinde, yani sigara ya da gömlek satın alan insanların tüketiminde bir artış gerektiğine dikkat çekmiştir. Fernando Henrique Cardoso, Ideologia de la Burguesia Industrial en Sociedades Dependientes Argentina y Brasil, Mexico City 1970. Bunun tersini dinamik endüstri, ara ya da sermaye malları endüstrisi, başında büyük şirketlerin ve devletin bulunduğu kısıtlı bir pazara seslenir. Tüketici sayısı azdır fakat mali kapasitesi geniştir. Bugün yabancı illerde olan dinamik endüstri, ön koşul olarak var olması gereken bir geleneksel endüstriye dayanır ve onu kendisine bağımlı kılar. Teknolojik açıdan güçsüz olan geleneksel sektörlerde ulusal sermaye belirli bir gücü korur. Kapitalistler, teknolojik ya da mali nedenlerle uluslararası üretim biçimlerine bağlı olmadıkları sürece, toprak reformuna ve sendikal mücadele yoluyla işçi sınıfının tüketim kapasitesinin artırılmasına karşı değildir. Buna karşılık, dinamik endüstrinin temsilcileri, bağımlı ülkelerin gelişen bölgeleriyle dünya ekonomik sisteminin arasındaki ekonomik bağların artırılmasını isterler ve iş değişimleri bu amaç doğrultusunda değerlendirirler. Son yıllarda Arjantin ve Brezilya'da yapılan ve Cardoso'nun çalışmasının temelini oluşturan anketlerin sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi endüstri burjuvazisinin sözcüleri bu ikinci gruptur. Büyük patronlar toprak reformuna karşı çıkar, çoğu endüstri sektörüyle tarım sektörünün çıkarlarının farklı olduğunu kabul etmez ve endüstrinin gelişmesi için bütün üretici sınıfların birleşmesi ve Batı blokunun güçlenmesi gerektiğine inanır. Arjantin ve Brezilya'daki sanayicilerin yalnızca %2'si politik olarak önce işçilere güvenmek gerektiği görüşündedir. Anketi cevaplandıranların çoğunluğu ulusal firmaların patronlarıdır ve yine çoğunluğu bağımlılığın çeşitli zincirleriyle dış güç merkezlerine bağlıdır. Durum bu haldeyken başka bir sonuç beklenebilir miydi? Endüstri burjuvazisi egemen sınıfın en üst katını oluşturur. Bu grup ya da dışarıdan yönetilir. Peru kıyılarındaki büyük latifundiyumların sahipleri aynı zamanda 31 endüstriyel firmanın ve daha birçok şirketin de sahibidirler. François Bourgeaud, Jorge Bravo Bressani, Henry Favre, Jean Piel, La Oligarquía en El Peru, Lima 1969. Bu veri Favre'ın çalışmasından alınmıştır. Diğer ülkelerde de durum tıpatıp aynıdır. Ricardo Lagos Escobar, La Concentración del Poder Económico, Su Teoría Realidad Chilena Santiago Chile 1961 ve Vivian Trias, Reforma Agraria en el Uruguay Montevideo 1962 örneklerle doludur. Yaklaşık 100 aile, fabrika ve toprakların, bahçece ticaret kollarının ve bankaların sahibidir. Meksika da bunların arasında yer alır. Büyük Kuzey Amerikan konsorsiyumlarının yönetimindeki ulusal burjuvazi, halkın baskısını emperyalizmin baskısından çok daha tehlikeli bulur. Kendisine mal edilen bağımsızlık ve yaratıcılık özelliklerinden yoksun olan ulusal burjuvazi, emperyalizmin içinde gelişir ve çıkarlarını bu ortamda sağlar. Meksikalı kapitalistler giderek daha dönük, daha açgözlü oluyorlar. Servetlerinin başlangıcı olan ticaret özgürlüğüyle birlikte çıkarlarını artırmak ve birleştirmek için çeşitli yollar buldular. Dostluk, ticari ortaklık, evlilik, vaftiz babalığı, karşılıklı ayrıcalıklar tanıma, belli kulüplere ya da derneklere üye olma, sosyete toplantıları ve elbette ortak politik tavırlar. Alonso Aguilar Monteverde, El Milagro Mexicano çeşitli yazarlar, Mexico City 1970. Arjantin'de latifundiyum sahiplerinin bir araya geldiği Jockey Club'ın kurucusu aynı zamanda ülkenin başta gelen sanayicilerindendir. Kulübün kurucusu Carlos Pellegrini'ydi. Jockey Club onun arasında konuşmalarını yayımladığında sanayicilerin savlarını destekleyen konuşmalarını dahil etmemişti. Dardo Cuneo, AGE. Geçen yüzyılın sonunda başlayan bir olay daha sonra gelenek haline gelmiştir. Zenginleşen zanaatkarlar oligarşinin kapalı salonlarına evlilik yoluyla girebilmek için büyük toprak sahiplerinin kızlarıyla evlenirler ya da aynı amaçla toprak satın alırlar. Ellerindeki sermaye fazlasını endüstriye yatıran toprak sahiplerinin sayısı da az değildir. Servetinin büyük bir bölümünü ticaretten ve tekstil endüstrisinden kazanan Faustino Fano ölümüne dek 4 kez kırsal yerleşimler kuruluşunun başkanı seçilmiştir. 1967'de öldüğünde gazeteler Fano'nun tarımla endüstri arasındaki sözde karşıtlığı yıktığını yazıyorlardı. Endüstri sektöründe sağlanan artık hayvancılığa yatırılmaktadır. Güçlü sanayicilerden Ditella kardeşler otomobil ve soğutucu fabrikalarını yabancı şirketlere sattılar. Şimdi kırsal yerleşimler kuruluşunun sergileri için boğa yetiştiriyorlar. Yarım yüzyıl önce Buenos Aires şehrinin tamamının sahibi olan Ancorena ailesi kentin en büyük metalurji fabrikalarından birini kurmuştu. Avrupa ve ABD'de endüstri burjuvazisi tarih sahnesine tamamen farklı bir biçimde çıkmış, gelişmiş ve gücünü sağlamlaştırmıştı.